أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Değerli kardeşlerim, bugün işleyeceğimiz kardeşler bozuk nikah çeşitleri. Yani baştan bu nikahların sahih olmayışları, İslam'da kabul edilmeyişleri, kabul edilmemeleri, bu gibi nikahları inşallah öğrenmeye çalışacağız. İnşallah sahih nikah nasıldır, nasıl yapılır gelecek derste biiznillah işleyeceğim. Ama bugün önce bozuk olan, sahih olmayan nikahları öğrenirsek doğru bir nikah daha iyi anlaşılmış olacak. Bunlardan birincisi kardeşler, İslam'da kabul edilmemiş olan, haram olan ve nikah olarak da kabul edilmeyen nikah şagar adında bir nikah çeşididir. Bu da karşılıklı evlendirmeye dayalı olan bir nikah çeşidi, bir evlendirme çeşidi. Nasıl oluyor? Sureti şöyle, mesela bir adam birinin kızını alacak kendi oğluna. Ve onun da kızı var, diyor ki kızını benim oğlana verelim, benim kızı da senin oğlana verelim. Böyle bir nevi değiştirme gibi, değiş tokuş. Sen mehir vermezsin, ben de mehir vermem. Ya da mehiri konuşmadan gel değişelim, ben sana kızımı vereyim, sen de bana kızını ver. O şekilde gençlerimizi evlendirelim. Ya da kız kardeşini birine veriyor. Onun yeğenini ve hatta kız kardeşini ve hatta artık kızını, kimse onu işte bana ver ve hatta artık oğluma ver, kardeşime ver, böyle karşılıklı evlendirme. Bir nevi yani eşyayı eşyayla değiştirme gibi olan bir çeşit nikah var. Bu bazı bölgelerde yapılır. Özellikle Bedevi gibi bazı kırsal bölgelerde. Hatta belki şehirlerde de böyle. Adeti yani halen bazı milletlerde böyle adet vardır. Karşılıklı kız evlendirilir. Kız acaba o kadın olsun veyahut da kız olsun, kadından kasıt dul, acaba razılar mı, değiller mi, kabul ederler mi, etmezler mi? Bazen buna bakılmaz. Normalde bayanın izni olmadan, rızası olmadan onu evlendirmek caiz değildir. Böyle bir mahzuru vardır. Mehir ikinci planda olur. Genelde mehir verilmez. Karşılıklı evlendirdikleri için. Yani işin doğrusu masrafa girmemek için. Masrafa girmeyelim. Sen bize kızını ver, biz de sana kızımızı verelim. Mesele olsun bitsin. Sanki iki eşya böyle takas ediliyor, mesele bitiyormuş gibi. Bu İslam'da yasaklanmış. Müslim'de geçen hadiste aleyhissalatü vesselam diyor ki Nehâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem an nikâhiş şagâr. Aleyhissalatü vesselam şagâr nikahını nehyetmiştir, yasaklamıştır. Yine Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiste aleyhissalatü vesselam diyor men iştarata şartan leyse fi kitabillah, Allah'ın kitabında olmayan bir şartı kim koşarsa diyor, hani ver kızını ben de kızımı vereyim, böyle bir şart koşuyor, verirsen o zaman veririm şeklinde, fehuve batilun, bu batıldır. Allah'ın kitabında olmayan böyle bir şart konacak olsa nikahta batıldır. Ve in iştarata mi'ate şartin, 100 tane şart bile koysa nikahlarda, eğer Allah'ın kitabına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine aykırı geliyorsa bu şartlar nedir? Batıldır, kabul edilmez. Şartullahi ahakku ve evthak. Allah'ın şartı en hak olandır, en doğru olandır. Allahu Teala'nın koymuş olduğu sınırlar var, şartlar var. Ve bu şartlar dahilinde nikah yapıldığı zaman ve hatta Allah'ın kitabına muhalefet olmazsa o zaman şartlar konabilir ve o şartlara da riayet etmek nedir? Vaciptir. Hani evlilikte bazen bazı bayanlar şart koşarlar ve hatta erkekler şart koşarlar. Tabii evliliğin ruhuna aykırı değilse, şeriata aykırı değilse o şartlara muvafakat etmek gerekiyor. Ne gibi mesela, örnek veriyorum. Evlenirken bayan diyor ki beni memleketimden başka bir memlekete taşımayacaksın. Benim böyle bir şartım var. Veyahut da tamam evlenelim ama mesela günlük bir saat ben anneme uğrayacağım. Annemin işte hizmete ihtiyacı vardır. Bir saat uğrayacağım, hizmetini göreceğim, temizliğini yapacağım, eve geri döneceğim gibi. Ya da evlenirsek çocuklar bende kalsın. Bunları hani evden dışarı çıkarmayacaksın işte, babalarına vermeyeceksin işte. Hani tahammülsüzlük yapmayacaksın. Çocuklarınla beraber kabul ediyorsan evliliği yapalım, kabul etmiyorsan o zaman gerek yok nikaha. Kabul ederse o zaman bu şartı yerine getirmesi gerekiyor. Bazı ulema şu meseleyi de getirmiş, kabul etmişler. Demişler ki eğer ki bayan derse ki üzerime evlenmeyeceksin, İkinci bir nikah yapmayacaksın diye şart koşup da kabul edecek olursa ihtilaflıdır. Sahih olan kavle göre de söz verdi mi böyle bir şey yapmaması gerekiyor. Ya baştan söz vermeyecek, diyecek ki hayır ben böyle bir sözü kabul etmiyorum. Ona göre nikah yapılır ve de yapılmaz. Ya da böyle bir şeyi kabul ediyorsa bu şartı bozmaması lazım. Çünkü el-muslimûne inde şurûtîm diyor aleyhissalâtu vesselâm. Müslümanlar koydukları şartlar yanında dururlar. Yani sözlerine riayet ederler. Maalesef birçok kişi evlenirken kendisine şartlar konuluyor ve de ittifaklarda bulunuyorlar. Sonra evlendikten sonra maalesef yapılmıyor bu o sözler. Yerine getirilmiyor. Bu da masiyettir. Nifak alametidir. Verilmiş olan sözleri bozmak. Baştan kabul etme ve de kabul ediyorsan o zaman onu yerine getirmen gerekiyor. Ama mesela nikah kıyarken hanımı derse ki tamam evlenelim ama ben sana hizmet etmeyeceğim. Ev işiyle uğraşmayacağım, hizmet etmeyeceğim derse bu evliliğin ruhuna aykırı bir şeydir. Ben çocuklara bakmayacağım. Ben memurum, çalışıyorum, sen bakacaksın. Veyahut da affedersin seninle beraber yatmayacağım yani. Yani böyle bir şey olmasın. O şekilde yani şey yaparsa, şart koymuş olursa bu evliliğin ruhuna aykırıdır. Böyle şartlar kabul edilmez. Naam. Evet, bu şagar nikahı nedir? Batıldır. Başka bir nikah çeşidi var yine batıl olanlardan. O da bu üç talak veren bir kimse. Biliyorsunuz bir talak verdi mi bir daha geri çevirebiliyor. Üç iddet bitmeden geri döndürürse, hadi geri dön derse nikaha dönmüş olur. Ve hatta ilişkiye girerse hanımıyla bir daha nikaha geri dönmüş olur. Üç iddet içerisinde yani üç hayız bitmeden talak vermiş olan kişi bir daha ne yapabiliyor? Yeni bir nikah yapmadan geri çevirebiliyor. Hamile ise ta çocuğunu doğurana kadar mühleti var. O vakte kadar geri çevirme hakkına sahiptir. Çevirirse nikah yapmadan geri çevirebilir. Ama çevirmezse nikah bitmiş olur. Bir daha çeviremez ancak nikah yeni bir nikahla geri çevirebilir. O da bir daha talep eder. Yani üç iddet bitti mesela geri çevirmedi. Tabii kocasının evinde kalır. Bazıları ne yapıyorlar? Talakı verdi mi haydi defol babanın evine git. Hanımını babasının evine gönderiyor. Bu caiz değil. Talak verdi mi kendi evinde tutar. Niye? Çünkü umulur ki belki pişman olur ve geri döndürür. Babasının evine göndermesi caiz değil, haramdır. Direkt gönderiyorlar. Bu yanlış bir fiil. Evinde kalır. Eşi ya evde kalır, başka bir odada, başka bir yatakta yatar, kalkar. Ya da dışarıda yatıp kalkar. O evde olmaz ama ihtiyacını getirir. Yiyecek, içecek ihtiyaçlarını getirir. Daha o onun hanımı sayılır. Daha bitmemiştir. Üç iddet içerisinde pişman olursa geri çevirebilir. Ama geri döndürmeye niyeti yoksa üç iddet bittikten sonra nikah bitmiş olur. Ondan sonra babasının evine gider. Aradan bir iki ay, üç ay geçti. Bir daha evlenmek isterse o zaman yeniden sıfırdan gidip talip olur. Gidip arz eder, der ki ben seninle evlenmek istiyorum. Kabul ederse, velisi verirse o zaman yeniden sıfırdan şahitler getirir. Yeni bir nikah kıyar. Ona göre yeni bir mehir verir. Ve o şekilde evlenir, eve getirir. İleride bir daha mesela anlaşmazlık oldu. Ondan sonra bir daha talak verdi. Kaç oldu? İki tane oldu. Sonra pişman oldu, geri çevirdi. Sonra bir müddet geçti, yine kavga ettiler. Enti talak dedi, sen boşsun dedi. Üçüncü talak düştü. Üçüncü talak düştükten sonra artık mesele bitti. Bir daha ya ben pişman oldum, 4 tane çocuğumuz var, geri dön diyemez. Ta ki bu kadın başka birisiyle evlenmediği müddetçe. Normal bir nikah yapılacak, başka birisiyle sahih bir nikah, hile olmaması lazım. Ondan sonra o başkasıyla evlendikten sonra, tabii affedersin, ilişkiye girmesi de şart. Yani işin içinde hile olmaması lazım, şimdi anlatacağım. Normal sahih bir nikah yaptıktan sonra, eğer ki o kocası ölürse, öldükten sonra iddetini bekler 4 ay 10 gün. Ondan sonra evlenmek isterse gidip ne yapabilir? Ona talip olabilir. Veyahut da anlaşamadılar, boşadı. İddeti bittikten sonra o eski kocası ne yapabilir? Gidip evlenebilir. Yani başkasıyla evlenmediği müddetçe bir daha eşine geri dönemez. 3 talak almış olan kadın. Başkasıyla evlenmediği müddetçe ne yapamaz? Kocasına geri dönemez. Şimdi yapılan hilelerden bir tanesi kardeşler, adam 3. talağa basıyor. Kavga ettikten sonra, ondan sonra eyvah diyor. Siniri geçtikten sonra ben ne yaptım diyor. 5 tane çocuk var. Başımda kaldı. Kadın bastı gitti. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bu kadar seneden sonra, 15 senedir evliyiz. 5 tane çocuk var. Bunun bir çıkar yolu yok mu? Hocam şuna gidiyor, buna gidiyor. Sonra diyorlar ki gel, bunun bir çözümü var. Şurada zaten aklı böyle yarım olan birisi var. Sen hanımını onunla evlendirelim. Zaten bir şey anladığı yok. Ondan sonra ertesi güne de deriz ki ya boşa, sen ne istiyorsan al şu parayı. Cebine de 300-500 lira sıkıştırırız. 2 paket sigara koyarız cebine. Ondan sonra boşattırırız. O da tamam diyor. Ve hatta bazıları küçük çocuklara evlendiriyorlar. 11-12 yaşında bir çocuk getiriyorlar, 10 yaşında. Oğlum şu kadınla evlen, sana çikolata alalım, bisiklet alalım. Bir şekilde kandırıyorlar. Evlendiriyorlar. Zaten ne anlasın ki bu? Ertesi güne de ya şu yaşlanmış kadını bırak, sen ne istiyorsun bununla falan. Gergirse bir daha para, ne yapıyorlar? Boşattırıyorlar. Ve hatta birisi diyor ya arkadaşım diyor, onu kurtarayım sıkıntıdan. Tamam diyor, ben senin hanımınla evleneyim. Evleniyor, bir hafta sonra da ne yapıyor? Terk ediyor, bırakıyor. Bu niyetle evleniyor. Yani helal etme niyetiyle evleniyor. İşte bu nikah nedir? Batıldır. Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiği hadiste aleyhissalatü vesselam diyor, la'ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el muhille vel muhallel lehu. Helal eden kişi ve kendisine helal edilen, karısı kendisine helal edilen kişiyi Allah-u Teala ne yapmıştır? Lanetlemiştir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanetlemiştir diyor. İmam Tirmizi'de geçiyor. Yani kişi kocası kasıtlı hani birine verirse hanımını, al bununla nikahlan. O niyetle tabii. Ondan sonra o da o niyetle alıp sonra boşarsa ikisi de lanete uğrar. Hatta bir hadiste de huve ketteysin musta'ar diyor. O kiralanmış bir teke gibidir. Affedersin, tekeyi getirirler hani dişi bir şey için, keçi için ilişkiye şey yaparlar, şey yapsın, yavrulasın diye. Yani ona benzetmiş aleyhissalatü vesselam, böyle kötü bir haldedirler. Yani sanki kiralanmış bir teke gibi. Böyle bir nikah nedir? Batıldır. Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu diyor ki, la utiye bi muhallilin ve muhallelin lehu illa recemtuhu. Sakın sakın helal etmiş ve kendisine helal edilmiş olan birilerini bana getirmeyin, onları recm ederim diyor. Hani zinada evli olanlar recm edilir ya, böyle bir hile yaparsanız bakın ben de recm ederim ona göre. Sakın yani Allah'ın diniyle oynamayın. Allah-u Teala şeriat koymuştur. Peki niçin 3. talakı verdikten sonra böyle bir şart var, başkasıyla evlenmediği müddetçe geri dönemez? Bu Allah'ın şeriatıdır, Allah'ın sınırlarıdır. Nasıl ki hırsızın elinin kesilmesini Allah emrediyorsa, evli zina eden kişi recm ediliyorsa, bekar olduğu zaman 100 sopa vuruluyorsa, 3 kere talak veren kişi de talağın cezası olarak, yani Allah'ın şeriatıyla oynamasın, hafife almasın, bu Allah'ın sınırlarıdır. Tilke hududullah fela tahtaduha. Bu Allah'ın sınırlarıdır. Sakın sakın Allah'ın sınırlarını aşmayın. Meseleyi oyuna çevirmeyin. Allah'ın dini ciddi bir şeydir, bir olaydır. Onu çocuk oyuncağına çevirmeyin. Her öfkelendiği zaman yallah seni boşadım bir daha geri dön. Seni boşadım bir daha geri dön. Birisi bana sordu dedi ya şimdi bizim nikahın durumu nedir? Nasıl yani ya işte böyle talak verdim. Geçen kavga ettik talak verdim falan filan. Peki kaç defa talak verdin dedim. Hani bekliyorum ki diyecek bir iki tane verdim hani hakkı vardır. Dedi ki bilmiyorum hatırlamıyorum ki en azından 100 talak vermişimdir. Düşünün 100 defa talak vermiş daha halen evli yaşıyor. Cahil yani bilmiyor. Halbuki affedersin zina yapıyorlar, haramdan yaşıyorlar. Doğan çocuklar nikahsız doğuyor. Ama cehalet öyle kötü bir şey ki yani dini takmamak, Allah'ın sınırlarını takmamak insanı bu hale getiriyor. Adam haramda yaşıyor çocukları. Gayrimeşru çocuklar. Evet böyle birisine şüphe olduğu için rejim cezası verilmez. Ama zina günahları vesaire bu haram yaşantı günahlar hepsi buna yükleniyor. Adam dinini sormuyor. Ben böyle bir duruma düştüm. Ya bunun hükmü yok mudur? Mesela affedersin hayvanlar gibi yaşamak değil ki. Ye iç şehvetin geldiği zamanda hayvanlar gibi çiftleş böyle bir şey yok İslam'da. Evet maalesef İslam'a kalın yani İslam kale alınmadığı zaman böyle durumlarla ne yapıyoruz? Karşılaşıyoruz. Evet bu çeşit nikah da nedir? Haram olan bir nikahtır. Üçüncü bir çeşit var kardeşler. Buna da mut'a nikahı deniyor. Mut'a nikahı elhamdülillah sünni alemde yok. Ama bazı şiileşmiş olan kimseler var ve hatta şialardan etkilenmiş olan kimseler var. Bu nikaha doğru bir nikah gözüyle bakanlar caizdir derler. Ve Ömer radıyallahu anhu'yu ittiham ederler. Normalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helal kıldı ama Ömer İbnül Hattab halife olduğu zaman o yasakladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin verdiği şeyi o yasakladı. Ben onun yasaklamasını kale almam, takmam diyor ve böyle bir nikah yapıyor. Bu da biliyorsunuz geçici olan bir nikah. Bir saatliğine, iki saatliğine, bir günlüğüne, iki günlüğüne, bir haftalığına böyle kısa bir müddet için yapılmış olan bir nikah. Böyle bir nikah Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bazı rivayetlerde iki defa, bazı rivayetlerde üç defa izin vermiş aleyhissalatü vesselam. Ve bunun sebebi var. Sebebi de savaşa sahabe-i kiram çıktıkları zaman bazen 15 gün sürüyor, bazen 1 ay sürüyor, bazen 2 ay sürüyor. Biliyorsunuz savaş hali. Ve bu durumda bazı sahabeler ya Resulallah hani daha küfürden yeni çıkmışlar, eskiden zinaya alışmışlar. Küfürden yeni çıkmışlar. Zinaya düşmesinler diye, belki İslam'dan irtidat etmesinler diye ve hatta Allah'ın her şeyde bir hikmeti vardır Subhanehu ve Teala. O zamanda hani içki helal idi daha sonra haram kılındı. Yani hani yasaklanmamıştı daha doğrusu. İçki yasaklanmamıştı. İçiyorlardı bir günaha bir şey yoktu. Daha sonra biliyorsunuz yavaş yavaş tedirici yasaklandı. Zina da yasaklandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki defa ve hatta üç defa sahabe-i kirama böyle bir izin verdi. O da savaşlarda. Yani normal hallerde değil savaşlarda istisnai olarak bir gün, iki gün, üç gün şeklinde mesela üç gün mühlet veriyor. Üç günlük muta nikahı yapıyor. Ondan sonra o kadını boşuyor. Genelde tabii sahabe-i kiram tabii bunları Müslümanlarla yapmıyorlardı. Müslüman kadınlarla yapmıyorlardı. Bunu müşrike kadınlarla. Hristiyan olur, müşrike olur. Böyle bir kadın bulursa ona diyor ki ben sana ücret vereyim, nikah yapalım. Bir günlük, iki günlük kabul ediyor musun? Kabul ediyorum diyor. Parayı veriyor, nikah yapıyor. Bir gün, iki gün, üç gün yanında kalıyor. O şekilde sonra ne yapıyor? Onu bırakıyor. Yani talağını veriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bazı maslahatlere binaen böyle bir izin vermiştir. Tabii her sahabe de yapmamıştır. Bunu bazı sahabeler yapmışlar. Gerçekten hani zinaya düşerim korkusu olan işte artık yani kendisine hakim olamayacak çok zaaflık yani gösteren sahabeler bazıları ne yapmışlar? Bu nikahı yapmışlar. Ve daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamış. İki defa takriben ve hatta üç defa izin vermiş. Kısa bir müddetliğine sonra yasaklamış. Ondan sonra son yasağını yani mesela hicretin yedinci senesinde bir yasaklama geliyor. Aleyhisselatü Vesselam izin vermişti. Daha sonra yasaklıyor. Hatta o yasağı da Ali radıyallahu anhu Abdullah bin Abbas'a bildiriyor. Diyor ki hadiste İmam Müslim'de geçiyor. Müslim'de birkaç hadis geçiyor. Diyor ki İnnen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem neha anil mut'ati ve an luhumil humuril ehliyeti zemene Hayber. Hayber savaşında 7. hicretin 7. senesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mut'a nikahını yasakladı. Aynı zamanda evcil olan eşeklerin yenmesini de yasakladı. Biliyorsunuz eşekler iki çeşittir. Bir evcil olanlar var bizim bildiğimiz gördüğümüz. Bir de zebralar var. Zebra da o da bir yani eşek çeşididir. Zebralar helaldir. Evcil olmayanlar. Ama evcil olanlar haramdır. Yenmez. Etleri yenmez. Atlar ise yenebilir. Sahih kavle göre yenebilir. Hanefi mezhebinde mekruhtur. Savaşta kullanıldığı için. Hani ihtiyaç var diye mekruh görülmüştür ama üç mezhepte bir sıkıntı yoktur. At eti yenebilir. Katır ise hani eşekle atın affedersin çiftleşmesinden meydana gelir. Katır da haramdır. Eşek gibi haramdır. Eti yenemez. Evet işte bunu yani bu evcil olan eşekleri yasaklamıştır Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bunu dikkat ederseniz Ali radıyallahu anhu Abdullah bin Abbas'a söylüyor. Abdullah bin Abbas'a yasaklanma yani hadisi ulaşmadığından dolayı yaşı küçüktü. Her hadisi Resulullah Efendimiz'den işitmemiştir aleyhissalatü vesselam. Birçok hadisleri kimden almış Abdullah bin Abbas? Bu ümmetin büyük alimi hep sahabelerden almış. Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan, Ali'den, Said bin Hudri'den, Ebu Hureyre'den, öbüründen almış. Radiyallahu anhu. Kendisine de bu hadis belki rivayetler ulaşmadığından dolayı caizdir fetvasını veriyormuş. Sonra Ali radiyallahu anhu diyor ki sen duydum caiz diye fetva veriyorsun. Bak haberin olsun Hayber gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı diyor muta nikahını. Evet ikinci yasaklama da kardeşler Mekke fethinde geliyor. Yine rivayetler var. Mekke'nin fethinde 8. senesinde bir de 3. yine rivayet var. Avtas yani savaşında bir seriye oluyor. O da hicretin 8. senesinde Mekke fethinin hemen akabinde ne oluyor? Yasaklama geliyor. Ve İbni Münzir, Şeyh İbni Münzir, Şeyh Kadı İyad bunlar eski ulema, Şeyh Hattabi ve Şeyh Kurtubi gibi, İmam Kurtubi gibi büyük alimler. Her birisi İslam alimlerinin bu konuda icmanın olduğunu söylerler. Tabi derler ki Rafiziler bu konuda, Şialar bu konuda muhalefet etmekteler. Ama bizim imamlarımız, yani dört mezhep imamı, sahabe-i kiramın yani hepsi ve imamları bu konuda ittifak etmişler. Artık muta nikahı nedir? Haramdır. Bazı belki istisnai rivayetler geliyorsa Abdullah bin Abbas'tan işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamadı gibi rivayetler geliyorsa bu rivayetler neye hamlediler? Bu istisnai bir sahabenin fetvasıdır. O da bu hadisleri belki duymamıştır. Ve daha sonra vazgeçmiştir ama vazgeçtiğini bilmeyenler o fetvasını ne yapıyorlar? Aktarıyorlar. Zaten Ömer radıyallahu anhu döneminde o da bazı fetvalar duyuyor. İşte daha halen muta nikah helaldir diye zannedenler var. Ve Ömer radıyallahu anhu sahabe-i kiramı topluyor ve diyor ki haberiniz olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muta nikahını yasaklamıştır. Ve sakın bundan sonra böyle bir nikah sakın yapmayın. Yaparsanız cezalandırırım. Çok kötü bir şekilde cezalandırırım diyor. Ve sahabe-i kiram da itiraz etmiyorlar. Ses çıkarmıyorlar. Yani muvaffakat ediyorlar. Ve o günden sonra da icma oluyor. İslam ümmetinde icma vardır ki muta nikah nedir? Kesinlikle haramdır. Ancak bu konuda biliyorsunuz Şialar birçok meselede ihtilaf ettikleri gibi İslam ümmetine bu konuda da ihtilaf ediyorlar. Ve diyorlar ki böyle bir nikah helaldir. Devam ediyor. Bunu yasaklayan Ömer'dir. Biz zaten Ömer'i haşa tekfir ederiz. Zaten onu İslam aleminden saymayız. Onu kabul etmeyiz. Dolayısıyla onun yasaklaması bizim umurumuzda değil diyorlar. Haşa. Allah'ın diniyle oynadıkları gibi bununla da bu hükümle de oynuyorlar. Bunu helal sayıyorlar. Şu anda Şialarda bu İmamiye İthna Aşeriye denen fırka şu anda İran'da, Irak'ta birçok İslam aleminde yaşayan en büyük Şia grubu ve umumen bütün Şialarda takriben bu hüküm var. Yani Şiaların diğer kollarında bu tanikahı onlarda helal. Ve tabii meseleyi de geliştirmişler Şialar ve çok büyük iftiralar koymuşlar. Rivayetler uydurmuşlar yani mutanikahının helal olduğuna dair ve işi iyice zıbanadan çıkarmışlar. Yani meselenin şekli nedir? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kısa müddetliğine izin vermiş. 3 günlük müşrike bir kadınla yapılıyor. Mesele bitiyor. Savaş anında o da. Savaş gibi bir durumda zarureten böyle bir şeye izin verilmiş ama şu anda Şialarda mutanikahı sanki gidip peynir, çarşıdan peynir alırmış gibi, ekmek alırmış gibi kadını alıyor evine. Bir gün, iki gün onunla zina yapıyor, ondan sonra bırakıyor. Ve bu hani onların kendi dinlerinden yani hani normalde müşrike olan, Hristiyan olan, kafir olan bir kadınla yapılması gerekirken o tutuyor, hani ona göre tabii Müslüman olan bir kadınla yapıyor. Ve diyor ki bunun işte veli iznine gerek yok. Velisi ister kabul etsin ister etmesin. Fark etmez. Şahide gerek yok. Ondan sonra ne yapıyor? Direkt buta yapıyor. Parası varsa 1, 2, 3, 10, 15, 20 istediği kadar buta nikahı yapabilir, alabilir kadınlardan. O kadın buta nikahını yaptıktan sonra iddet falan beklemiyorlar. Şu anda yani Şiaların yaptığı. Yani dün birisiyle nikahı yaparken ertesi gün başka bir yerde yapıyor. Bu eskiden yapılıyordu. Daha sonra Hümeyni gelip inkılap yaptıktan sonra artık bunların evleri yapıldı İran'da. İran'da muta evleri var. Bu muta evlerinde de işte muta nikah memuru oluyor. Bir memur oturuyor hemen onun yanına varıyorlar. Ve hemen orada şipşak 2 dakikada hemen bir nikah yapıyorlar. Ona da bir ücret ödüyorlar tabii. Hemen nikahlarını yapıyor. 2 dakika sürmüyor. Ondan sonra kadını alıyor. Onunla artık vakit geçiriyor. Bir müddet sonra ne yapıyor? Boşuyor, atıyor. İkinci, üçüncü, beşinci parası varsa 10 tane götürüyor. Hemen o anda memura para veriyor. Hemen 10 tanesinin ismini yazıyor. Yallah 10 tanesinin bir anda nikahını kıyıyor, gönderiyor. Bu şekilde iyice artık zina İran'da çoğalmış bir surette yani bu muta nikah ve başka nikahsız olan zinalar şeyle yani çok kötü bir şekilde fuhşiyat yayılıyor. Ve birçok çocuk da belki şu anda doğan çocukların da babaları belli değil. Çünkü iddet beklemeyen bir kadın hamile olacak olsa peki bu çocuk kimden? Ve o kadar yayılmış ki tabii bunu her Şia da yapmıyor hani. Bütün Şiaların da iftira atmamak lazım. Bütün Şialar yapmaz yani. Bunu belki ekserisi yapar. Veyahut da bir kısmı yapar. Ama yapmayanlar da hani bunda bir beis görmezler. Genelde tabii mollaları, din adamları ve da işte böyle eşraf kesimi denen böyle hani soylu insanlar kızlarını muta için vermezler. Ama başkalarının kızlarını alıp kendileri muta yaparlar. Adam molladır desen hani tamam kızını ver şu genç muta nikahı yapsın kızlar hayır der. Böyle bir şey yapmam vermem diyor. Ama kendisi talip olur başkasının işte kızına karısına ne yapar talip olur. Karısına demeyeyim de yani kadına. Ve tabii mesele diyorum ya iyice geliştirmişler. Herhangi bir kadın gördüğü zaman normalde evli kadınla yapılmaz. Diyor ki abestir ona sormaması lazım. Sen evli misin değil misin diye sormaması lazım. Ona der ki yani ben seninle muta yapmak istiyorum. Beğendiği bir kadını gördü. Seninle muta yapmak istiyorum kabul ediyor musun? Kabul ederse demek ki bekarmış. Al mutanı yap diyor ondan sonra bırakırsın. Kabul etmezse demek ki evliymiş. Ve hatta der ki yo ben evliyim. Tamam evlisin yolun açık olsun. Yani onu sormak da abestir diyor kendi şeyhleri. Bakın meseleyi ne hale getirmişler. Demek ki yani evli olan bir kadın da hoşuna giderse bir erkek sesini çıkarmaz. O da zaten sormaz evli misin değil misin? Direkt teklif eder. Buta yapalım mı? Yapalım. Ondan sonra yapar, ondan sonra bırakır. Yani zinanın işin doğrusu başka bir ismi yani. Buta nikahı adı altında iyice yayılmış ve şeytanları diyelim, yani şeytanlarından kasıt o din adamları, dini tahrif etmiş olan onu, o din adamları o kadar uydurma rivayetler getirmişler ki bu muta nikahı ile ilgili faziletini yani sayan. İşte kim muta nikahı yaparsa bütün günahları silinir, işte yok cennette şöyle mükafatlar alır. İşte kim muta nikahı yaparsa sonra gusül abdesti alırsa gusül abdestinde işte akan o her bir damla sudan Allah-u Teala 70 bin melek yaratır. O 70 bin melek kıyamete kadar ona istiğfarda bulunur. İşte bunu kim söyledi? İmam Ali söyledi, İmam Hüseyin söyledi, İmam Zeynul Abidin söyledi ve Resulullah Efendimiz söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Haşa thumme haşa Resulullah Efendimiz'e ve o temiz ailesine ne yapıyorlar? İftira atıyorlar. Rabbim onları kahru perişan eylesin. Allah'ın dinini böyle iyice oyuncak haline getirmişler. Bazı ahmaklar, bazı cahiller bu şiaları seven, onları taklit edenler de muta nikahı da yapıyorlar. Bunu ben duydum yani. Muta nikahı nasıl olsa helaldir. Hoşuna da gidiyor tabii, nefsinin hoşuna gidiyor. Adam ne yapıyor? Muta nikahı yapıyor. Zinanın dediğim gibi başka bir ismi yani bir şekli. Parayı veriyor, hemen iki dakikada bir nikah yapıyor kimseden habersiz. Ondan sonra ertesi güne ne yapıyor? Bırakıyor. Ve hatta iki saat sonra bırakıyor. Naam. Başka bir nikah da kardeşler, gizli yapılan nikah çeşidi var, gizli olan. O da nedir? Mesela örnek veriyorum, üniversitede okurken bir işte kızla tanışıyor. Ondan sonra ona diyor ki ya ben şu anda evlenecek durumda değilim diyor. Evlenemem diyor. O da belki gerekirse diyor ki sen gelip istesen de zaten babam vermez diyor. Nasıl yapalım, nasıl edelim ya işte harama düşmeyelim. Gel biz en iyisi bir nikah yapalım. Gizli bir nikah olsun. Ailene sen haber verme. Ben de kendi aileme haber vermeyeyim. Hiç kimseye de söylemeyelim. Sen normal okuluna giderken okula gidersin, evine gidersin. Arada bir ne yaparız? Bir evde bulursak, kiralarsak ve arkadaşımın evine götürürüm. Haftada bir kere o şekilde de beraber oluruz. Geçinip gideriz. İleride imkan olursa zaten bunu ilan ederiz. Yeniden bir nikah yaparız milletin önünde. Artık yani ileride de böyle bir durum olmazsa herkes yoluna, böyle bir gizli nikah yapanlar var yani bu zamanda ortaya çıkmış. Ve gençler arasında yayılmış. Özellikle de okul okuyan, üniversite okuyan gençler arasında böyle bir nikah çeşidi vardır. Gizli bir nikah. Ya sadece okulda olanlar değil. Bunu normal mesela kadın duldur. Ondan sonra yani evlenmek istiyor ama yani bulmuş olduğu erkeğe diyor ki ya işin doğrusu ben yani yeni bir koca, onun hakimiyetine girmek, onun derdini çekmek, işte bu bana sıkıntı veriyor. Yani ben özgür olmak istiyorum. Benim evim var, bir yaşantım var, hatta maaşım var. Gel tamam nikah yapalım ama sen haftada bir gün, iki gün, üç gün uğra. Ondan sonra 3-5 saat kalırsın, gerekirse bir gece yatarsın gidersin. Yani herkes işine bakar, normal hayatımıza bakarken. Sen de benim kocam olursun. Böyle gizli bir nikah yapıyorlar. Bu nedir? Caiz değildir. Bu haramdır. Ve nikahın şartlarına da aykırıdır. Özellikle veli izni olmadığı zaman. Evet, her ne kadar bunlar şahit bulsalar da hani iki şahit buluyorlar. Ve diyorlar ki Hanefi mezhebinde zaten velinin iznine gerek yok. Bunu gizli yaparız. Sahih kavle göre veli olması şarttır. Velisiz yapılan nikahlar batıldır. Artı İbn-i Teymiye Rahimullah İmam Malik'in görüşünü alıyor. İmam Malik diyor ki bu nikahı teşhir etmek vaciptir diyor. Ya daha doğrusu nikahın rükünlerindendir. Bunu teşhir etmek lazım, açıklamak lazım. Yani gizli olduğu zaman o nikahı kabul etmez İmam Malik. İbn-i Teymiye Rahimullah da böyle bir nikahı kabul etmez. Bunun mahzunlu olan yönleri var. Artı yani haramlığı da şuradan da geliyor. Bunu açıklamadıkları zaman. Düşünün dul bir kadın bir evde kalıyor. birileri, komşuları veyahut da işte birileri bakıyorlar ki arada bir, üç günde bir, iki günde bir bir erkek geliyor tek başına, eve giriyor, geri çıkıyor. Allah Allah, bu neyin nesi? Bizim bildiğimiz bu evli değil. Gerekirse bu erkeğin, yani onun akrabası olmadığını da öğrenmişlerdir. Veyahut da düşünün, akrabası görse, onun evinden bir erkek çıktığını görse ne diyecekler? Eyvah diyecekler, bizim akrabamız herhalde zina yapıyor. Yabancı erkekler eve girip çıkıyor. Ve böylece yani o kadının, yani kadın hakkında kötü düşünülmesi meselesi olacak, onun hakkında haberler yayılacak derken çok kötü bir kapı açılmış oluyor. O yüzden böyle bir nikah nedir? Kesinlikle yani caiz değildir, haramdır. Buna benzeyen bir nikah çeşidi de var kardeşler. Ve hatta bir yani uygulama var. O da kız kaçırma. Maalesef bu da yapılıyor. Birisine aşık oluyor ve hatta birisini seviyor. Sonra istiyor babasından. Babası da vermiyor. Çözüm olarak ne yapalım? En iyisi kaçalım diyor. Kızı alıyor, kaçıyorlar. Kız kaçırma, biliyorsunuz, bu yaygın olan bir mesele. Bunun da mahzurlu olan yönleri var. Yani baştan caiz değil. Çünkü اَيُّ مَمْرَأَةٍ نَكَحَدْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيِّينَ فَنِكَحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste, herhangi bir kadın diyor, herhangi bir kız diyor, kendisini diyor velisiz nikahlarsa diyor, onun nikahı batıldır, batıldır, batıldır diyor. O yüzden velisinin izni olması gerekiyor. Eğer velisi yoksa, yani babası yoksa dedesi velisi olur, dedesi yoksa amcası, erkek kardeşi varsa erkek kardeşi, ergenlik çağına ulaşmış. Erkek kardeşi yoksa amcası, amcası yoksa yeğeni, yeğeni yoksa amca oğlu. Yani erkek tarafından akrabaları. Eğer onlardan hiç kimse yoksa cumhur diyorlar ki o zaman kadı. Müslümanların emiri ve kadısı veya Müslümanların ileri geleni. Veyahut da hiç kimseyi bulamadı, salih bir Müslümanı bulur, kendisine veli edinir. Ama Hanefi mezhebinde dayısına mesele gidiyor. Dayısı onun velisi olur. Ve yani ne yapar? Birisi onun veliliğini yapar. O şekilde nikahı kıyar. Ama bütün bu veliler hepsi aşılıp, hani kız kaçırmada genelde bu veli tarafı aşılıyor. Ve hatta daha yani İslam ahkamını bilmeden zaten diyor bunun ailesi müşrik diyor. Erkekleri müşrik diyor. Halbuki yani şirk meselelerini, küfür meselelerini anlamıyor, tekfir meselelerini ve aslen bu konuda bilgisi yok. Ve hatta şüphelerden dolayı hemen tekfir ediyor. Çünkü işin içinde nikah var. Zaten bunların hiçbirisi Müslüman değil. Ben istediğim zaman da vermeyecekler. O yüzden biz hallettik. Hemen iki arkadaş ayarladım. Ondan sonra bir arkadaş da veli oldu ve nikahımızı yaptık. Böyle sakat işler yapıyorlar. Yani caiz olsa dahi, yani nikah babından, hani nikah babından sahih olsa dahi faraza, faraza, ama bunun getirisi yani zararı ne kadar büyüktür onu tasavvur edin. Adamın kızı evden kaçtığı zaman, kaçırıldığı zaman, yani hangimiz kabul eder hani kendi kızı evden kaçsın, değil mi? Yani düşünün ki benim kız evden kaçıyor, birisiyle evleniyor, ben milletin yüzüne bakabilir miyim? İşte o ailenin hali ne olur? O baba, o anne değil mi? O kardeşleri, onun ailesi. Yani eve getirmiş olduğu ağır, çok büyük bir ağır. Hatta bazıları cinayet işliyor değil mi? Evden kaçtı mı kız? Aramaya çıkıyorlar, onu buldukları yerde onu da, onu kaçıranı da vuruyorlar, öldürüyorlar. Böyle şeylere de sebebiyet veriyor. Çünkü bu milletin kabul edeceği bir şey değil. Kişi kendi nefsine böyle bir şeyi kabul etmezse o zaman milletin kızlarına da kabul etmemeli. Maalesef bu hataya düşenler var. Yani kendi nefsinde böyle bir şeyi kabul etmez. Hatta fetva soruyor. Bir ara bir kardeş dedi ki benim kız kardeşim kaçtı diyor, evden kaçtı. Peki onu da kocasını da öldürsem caiz mi hocam diyor. Düşünün, adam vurmak istiyor. Caiz desem Allah'ın belki de gidip vuracak. E peki sen kendi kız kardeşine bunu kabul etmiyorsan niye milletin kızlarına böyle bir şey kabul ediyorsun? Milletin kız kardeşlerine kabul ediyorsun? O yüzden böyle bir hataya da düşmemek lazım. Düşenleri uyarmak lazım ve hatta buna niyetlenmiş olan kişileri. Ve Allah korusun, cahillerin İslam'dan nefret etmelerine de sebebiyet verebilir. Böyle bir şeyi yapar birisi, ya işte ailesi zaten müşrik, zaten vermiyorlar. Yani meşru yolları denemiyor, ondan sonra kaçırıyor. E ne olacak o ailesi? Allahu alem, belki de İslam'a, Müslümanlara Allah korusun, belki de iyice düşman oluyorlar, küfretmeye başlıyorlar. İyice düşman oluyorlar. Bu çok yanlış bir eylem. Müslüman böyle bir şeyden uzak durmalıdır. Allah'ın helal kıldığı şeylerle yetinmelidir. Nikah konusundaki Allah'ın hudutlarını yani korumalıdır. Evet, Rabbim bizleri Allah'ın hudutlarını koruyan mümin kullarından eylesin. Bizleri gizli ve açık olan bütün haramlardan bizleri muhafaza eylesin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.